Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 12. Ayrım. 1956 yılı. Kıbrıs'ta daha karanlık bir yıla girilmişti. Rumlar Türk esnafına karşı boykot kararı aldılar. Türk dükkanından alışveriş yapan Rumları ölümle tehdit ediyorlardı. Yunan ticareti ile çok zor rekabet edebilen Türk çarşısı iyice zor durumda kaldı. Dipnot 84. Grivas'ın 14 Mayıs 1956 günlü bildirisinden bir bölüm. Ne zaman su ile ateş birleşik dost ve ne zamanki cennet ve cehennem birleşecek, ancak ve yalnız o zaman bizler Türklerin dostu olabiliriz. Parantez içinde F. Kürşat. Kıbrıs'ta Yunan Emperyalizmi. Sayfa 208. İngilizler terörle mücadeleyi sürdürüyorlardı. Bir İngiliz'i öldürmekten sanık bir EOKA teröristi 30 Ocak 1956'da idam edildi. Bu ilk adımdı. EOKA kılını bile kıpırdatmadı. Ölüm onlar için olağan bir olaydı. 16 Şubat sabahı Eğlence Köyü'nün Türk İlkokulu'nda günün ilk dersi yapılıyordu. Nüfusu 1000'i geçen köyde sadece 15 Türk ailesi bulunuyordu. Okul bu nedenle küçük, öğrenciler azdı. Yunan bayrakları taşıyan 100 kadar Rum öğrenci, Enosis, EOKA diye bağıra bağıra okulu işgal ettiler. Öğretmenlerin ve öğrencilerin Zito Enosis, Zito EOKA, yaşasın diye bağırmalarını istediler. Kabul edilmeyince okulu tahrip ettiler, öğrencileri, öğretmenleri, koşup gelen velileri taş yağmuruna tutarak yaraladılar. Dipnot 85. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan Yunan askerleri, kordonda Albay Fethi Bey'i Zito Venizelos diye bağırmaya zorlamış, Fethi Bey bu aşağılık teklifi kabul etmeyince süngüleyip şehit etmişlerdi. Değişen bir şey yok. Barbarlık aynı çizgide sürüyor. Yani hiç ehlileşmemişler. 17 Şubat'ta iki Türk köy okulu tahrip edildi. Makaryos'un içini kemiren bir sorun vardı. Eğer Enosis olursa, Türkiye'nin 12 ada, Patrikhane, Batı Trakya ve İstanbul Rumları gibi konuları ele alacağı hakkında bazı söylentiler duyulmuştu. Doğru muydu? Dipnot 86. Türkler bu niyetlerini İngiliz ve Amerikalı diplomatlara duyuruyorlardı. Parantez içinde Nihat Erim. Bildiğim, gördüğüm ölçüler içinde Kıbrıs. Sayfa 20. Bu durumda Kıbrıs ne yapmalıydı? Yunanistan ne yapabilirdi? Bunları Yunan yetkililerle konuşmalı, ne yapacağını bilmeliydi. Birkaç yakın adamıyla Atina'ya gitmek üzere güvenlik önlemleri içinde heybetle Lefkoşa Havaalanı'na geldi. Saygıyla karşılandı. Kalabalık toplanmış, alkışlıyordu. Selam verdi. Çıkış işlemleri yapılırken İngiliz polisleri tarafından sarıldı. Sessizce tutuklandı. Çok şaşırdı, inanamadı. Sakalının bütün kılları diken diken olmuştu. Meryem Ana'nın koruması altında olduğuna inanmıştı. Bütün melunlukları, cinayetleri, pislikleri, terörün siyasi lideri olduğu bilinen bilinmeyen bütün suçları saptanmıştı. 9 Mart 1956 günü kendisi gibi eli ya da vicdanı kanlı birkaç kilise yöneticisiyle birlikte Hint Okyanusu'nda bulunan İngiliz sömürgesi Seyşel Takım Adaları'nın başkenti olan Victoria'ya sürgüne yollandı. Dipnot 87. Sürgün yerine gider gitmez bir açıklama yaptı. Enosis'i tamamıyla kabul etmeyen Yunan ailelerinin çocuklarını vaftiz etmeyin çağrısında bulundu. Rum kesimi, Grivas ve Yunanistan'da çok şaşırmışlardı. Onlar da inanamadılar. Kendini ilk toparlayan EOKA oldu. Terör öfkeyle bir daha başladı. İşçiler de grevlere gittiler. Girne'nin batısında bulunan Vasilya köyünde EOKA'cıların kışkırttığı Rumlar 19 Mart günü öğleden sonra sopa ve bıçaklarla 400 yıldır komşuluk ettikleri Türklere saldırdılar. Köyde 800 Rum, 200 Türk bulunuyordu. Kapıları kırarak, demir parmaklıkları sökerek evlere girdiler, kadınları dövdüler, bebeklik çağındaki çocukları bile kaldırıp yere vurdular. 16 Türk, 3 Rum yaralandı. Köye gelen Doktor Küçük, kadınların ve bebeklerin halini görünce kendini tutamayarak ağlayacaktı. Türk hükümeti vahşeti şiddetle kınadı. Kıbrıslı Türkler her olaydan sonra protesto mitingleri yapıyorlardı. Bu defaki Lefkoşa mitingi Rum kesimine yakın bir meydanda yapıldı. Çok kalabalık ve değişik oldu. Kasaplar mitinge kanlı önlükleri, ellerinde et baltaları ile katıldılar ve en önde yer aldılar. Hiç kıpırdamadan, konuşmadan durdular. Bu sessiz duruş Rumları ürküttü. Rum gazeteleri telaşa kapılarak olayları çıkaranların Türkler olduğunu iddia ettiler. Dipnot 88. Tarih, Türk-Yunan-Rum ilişkileri konusunda Yunan-Rum gazetelerinin başlıca özelliklerinin gerçekleri saklamak, değiştirmek, tersine çevirmek, uydurmak olduğunu gösteriyor. Bu vahşete bazı sağduyu sahibi Rumlar da tepki göstermişti. Eoka bu Rumlardan sesi çok çıkanları da öldürecekti. Ürkmeye ve farklı sese izin yoktu. Yunan parlamentosu yalancı Rum gazetelerine destek vermek için 5 Haziran'da inanılmaz bir iş yaptı. Dünya parlamentolarına bir açıklama göndererek Kıbrıs'taki terör olaylarını Kıbrıs'taki Türklerin çıkardığını, Kıbrıslı Yunanlıları öldürdüklerini, Yunanlıların mallarını yağma ettiklerini, ateşe verip tahrip ettiklerini bildirdi. Tarihte bir parlamentonun dünyayı aldatmak amacıyla böyle sahtecilik yaptığı hiç görülmemişti. Dipnot 89. Her türlü yasa ve ahlak dışı yola başvuran, su içer gibi yalan söyleyen bir yönetimle mücadele etmek kolay değildir. Bu yüzden Kıbrıs Türkleri de Türkiye'de çok zorluk çekmiştir. Hala da çekiyorlar. Birçok insanı, hatta bazı Türkleri bile bu yolla aldatabiliyorlar. Yalancılığın, saptırmanın, çarpıtmanın üstadı olmuşlar. Olay çabuk duyuldu. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıdı. Dışişleri Bakanı bu yalan açıklamayı mecliste okudu. Çoğunluk büyük tepki gösterdi. Küfredenler de oldu, gülenler de. Bir parlamento bu kadar küçülebilir miydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya parlamentolarına bir yalanlama mesajı göndererek doğruları açıkladı. Dipnot 90. Başbakan Menderes, bilgisinden yararlanmak için bir zamanlar davalaştığı Profesör Doktor Nihat Erim'le barışarak Kıbrıs konusunda yardımını istedi. Erim kabul etti. Hükümete Kıbrıs'la ilgili iki rapor sundu. Parantez içinde Nihat Erim. Adı geçen eser. Sayfa 15 ve devamı. Nihat Erim, ileride Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası çalışmalarına da katılmıştır. Bu sırada EOKA ve gönüllü Rumlar teröre devam etmekteydiler. Yıl bitmeden 30 Türk köyünü yakacaklar, köylüler şehirlere kaçacak, geride bıraktıkları evleri, tarlaları, meyvelikleri, bağları, hayvanları Rumlar paylaşacaklardı. Yalnız Kasım ayında 416 terör olayı olmuştu. 4 Aralık'ta da Melendra köyünde tarlada çalışan 3 Türk köylüsünü pusuya düşürerek öldürdüler. Öldürmekle yetinmediler, cesetleri kesici aletlerle parça parça ettiler. Dipnot 91. Rumlara göre EOKA bir terör örgütü değil, bağımsızlık savaşı veren kahramanlar birliğiymiş. Savaşın da ahlakı vardır. Terör hiçbir ahlaka sığmaz. Hiçbir kahraman insan parçalamaz, yağmacılık etmez, eşkıya gibi davranmaz, sivillere, kadınlara ve çocuklara dokunmaz. Bunları yapana kahraman değil, haydut denir. Haydutlar ancak çete kurabilirler. 1 Nisan 1955, Aralık 1956 arasında terör yüzünden 216 kişi ölmüş, 524 kişi yaralanmıştır. Parantez içinde Doktor Vehbi Zeki, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi, 1. cilt, sayfa 80. Temmuz 1958'e kadar da 100 kişi daha öldürülecektir. Toplam 316 kişi. 1957. Kıbrıs'ta terör durmuyordu. Azala çoğala sürüp gitmekteydi. Silahsız Türkler çare olarak su borularından uyduruk el bombaları üretmeye çabalıyorlardı. Dipnot 92. Su borularından, içi boş karyola demirlerinden el bombası yapılmasının öncüsünün İngiliz ordusunda istihkamcı olarak çalışmış olan Kemal Michon olduğu anlaşılıyor. Nasıl yapılacağını öğrenen gençler orada burada borulardan el bombaları yapmaya çalışacaklardır. Demir boru bir karış boyunda kesilir, barut ve biraz da küçük demir parçaları ile doldurulur. Bir ucu tapayla kapatılır. Öteki ucuna fünye ve fitil eklenir. Fitil kibritle yakılır, bomba atılır ya da seçilen yere bırakılıp kaçılır. Barutu İngiliz depolarında çalışan Türkler sağlar. Fünye ve fitiller Beyrut'tan alınıp gizlice Kıbrıs'a sokulur. Türk hükümeti Kıbrıslı Türkleri korumak için adada bir Türk birliğinin bulunmasını İngilizlere önerecek, öneri reddedilecektir. Başbakan Şubat ayı içindeki bir basın toplantısında Kıbrıs'taki terörü Yunanistan'ın desteklediğini, bunun milletler arası bir skandal olduğunu söyledi. Türkiye'nin politikası Kıbrıs'ın Türkler ve Rumlar arasında taksim edilmesiydi. Bu politikayı Cumhuriyet Halk Partisi de benimsemişti. Bütün adanın Yunanistan'a katılmasına ise Türkiye bütünüyle ve kesinlikle karşıydı. Bunu her fırsatta, her yerde çok açık bir dille belirtiyordu. Bu bir savaş nedeniydi. 1957 böyle başlamıştı. İngiltere anayasa hukukçusu Lord Redcliffe'in sınırlı özerklik için iki cemaatin haklarını koruyan bir anayasa hazırladığını açıklamıştı. Türkiye'nin bu konuda yaptığı ön çalışmalara Kıbrıs liderleri de katıldı. Kıbrıs Türkleri kaderlerini Türkiye'ye bağlamışlardı. Onun yürüyüşüne katılıyorlardı. EOKA'yı silah ve cephane ile sürekli besleyen Yunanlılar, Türkiye'yi devre dışı bırakmak niyetiyle bu yılda iki kez Birleşmiş Milletler'e gidecek, beklediklerinin tam tersi sonuçlar çıkacaktı. Birleşmiş Milletler, Türkleri Kıbrıs sorununda taraflardan biri olarak kabul etmişti. Bu gelişme Yunanlıları kahredecekti. Dipnot 93. İlk toplantıda Hindistan delegesi, Kıbrıs'ta terörün sona erdirilmesi ve üç devlet yani İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmelerin devamı şeklinde bir karar tasarısı sundu. 26 Şubat 1957'de. Genel Kurul bu tasarıyı kabul etti. Türkiye'nin taraf olarak kabulü büyük bir gelişimdi. Türkiye'nin eli çok kuvvetlenmişti. Konu Yunanistan'ın ısrarı sonucu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ikinci kez 17 Aralık 1957'de görüşüldü. Öneri gerekli oyu toplayamadı yani reddedildi. Böylece bir önceki karar geçerliliğini korudu. Yeni yıla girerken Rauf Denktaş istifasını vererek savcılıktan ayrıldı. Artık daha çok Doktor Fazıl Küçük'le birlikte olacak, yardım edecek, zaman zaman avukatlık da yapacaktı. Federasyon başkanlığı için yeni seçim yapılmasına az kalmıştı. Doktor, Denktaş'a federasyon başkanlığı seçimine katılması için ısrar etmekteydi. Denktaş, büyük hizmetleri geçmiş Başkan Faiz Kaymağı kırmaktan çekiniyordu. Adaylığını koymadan beklemeyi tercih etti. İngiltere, din gruplarının baskısı, İşçi Partisi'nin telkini ve özerklik görüşmelerini başlatmak ümidi ile Makarios'u Kıbrıs'a dönmemesi şartıyla 1957 Mart ayı sonunda serbest bıraktı. Makarios Atina'ya gelecekti. Atina'da görkemli bir karşılama için geniş bir hazırlık başladı. Makarios daha yoldayken Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgisi olmadığını ileri sürdü. Self-determination ilkesinin uygulanmasını istedi. Zerre kadar değişmemişti. Birçok insan ve devlet, Makarios'u sömürgeciliğe karşı mücadele eden, bağımsızlık ve özgürlük kahramanı gibi görmekteydi. Atina'da gerçekten görkemli bir törenle karşılandı. Hükümet üyeleri, devlet görevlileri, tüm siyasetçiler, din adamları, generaller, subaylar, dernek temsilcileri ve halk tarafından coşkuyla, saygıyla karşılandı. Menderes hükümeti, Makarios'un serbest bırakılmasının ve tantanayla karşılanmasının Türkiye'de büyük tepki uyandıracağını kestirerek çok geniş güvenlik önlemleri almıştı. Başbakan, milletin duygusuna tercüman olmayı yararlı buldu. Karşılama töreninin ve gösterilerin Yunan hükümetince düzenlendiğini, bu hususun Yunan hükümetinin Makarios'un her hususta ortağı olduğunun açık bir kanıtı olduğunu belirtti, konuşmasını şöyle bitirdi. Bizce Makarios, sabıkalı bir teröristten başka bir şey değildir. Makarios'u serbest bırakan İngiltere'yi de eleştirdi. İngiltere, Makarios'u Londra'ya çağırarak özerklik konusunda görüşmelere başlamak istiyordu. Bu, yürürlükteki Birleşmiş Milletler kararına bütünüyle aykırıydı. Türkiye sert tepki gösterdi. Türkiye ile İngiltere ilişkileri gerginleşti. İngiltere, Makarios'la görüşmelerinin söz konusu olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Volkan ve 9 Eylül cephesi gibi gizli örgütlerin durumları, birbirlerinden kopuk çalışmalar denktaşı düşündürüyordu. Bunların üyeleri gerçekten kahraman, çok gayretli, fedakar insanlardı. Yer yer Rumları yıldırmayı başarmışlardı. Ama bu küçük örgütlerle adayı kaplayan bütün cemaati savunmak, EOKA'ya engel olmak imkansızdı. Bu işi ele almak gerekti. Bu konuyu güvendiği arkadaşlarından Doktor Burhan Nalbantoğlu'na açtı. O da bu konuda dertliymiş. Türk konsolosluğunda şifre görevlisi ve idari ateşe olarak çalışan Kemal Tanrısevdi'nin de bu konuda düşünceleri olduğunu söyledi. 2 gün sonra bir akşam Kemal Bey'in evinde toplandılar. 3 arkadaş bütün gece konuştular. Bildiklerini birbirlerine aktardılar. Makarios serbest bırakılmıştı. Bir gün Kıbrıs'a dönmesine de izin verilirdi. Gelecek günler daha sert geçebilirdi. Tehlikeli olasılıklara hazırlıklı olmak şarttı. Birkaç kez toplandılar. Kapsamlı bir tek gizli örgüt kurulmasına karar verdiler. 27 Temmuz 1957'de. Adı Türk Mukavemet Teşkilatı olacak, kısaca TMT diye anılacaktı. Dipnot 94. Denktaş kuruluş tarihi için 27 Kasım diyor. Kemal Tanrısevdi bunun bir unutkanlık yanlışı olduğunu, doğru tarihin 27 Temmuz olduğunu söylüyor. Parantez içinde Doktor Ulvi Keser, Türk Mukavemet Teşkilatı, sayfa 220, dipnot 232. Olayların akışı 27 Temmuz'un doğru olduğunu gösteriyor. Niyetleri dağınık çalışmaları birleştirmekti. İçlerinde belki bir gün Türkiye bu örgüte yardım eder diye çekingen bir ümit vardı. Denktaş, bu iş Türkiye'nin desteği olmadan yürümez dedi. Dipnot 95. Doktor Ulvi Keser'in Türk Mukavemet Teşkilatı eserinde yer alan açıklamalarından Kemal Tanrısevdi'nin bu işten çok hoşlandığı, Türkiye'nin karışmasını istemediği belli oluyor. Bu ufuksuz ve tehlikeli anlayışın örgüte egemen olmasına Denktaş izin vermemiştir. Durumu Doktor Küçük'e bildirdi. Doktor, görüşmeler kendine haber verilmeden başladığı için sinirlenmişti. Ayrıntılı bilgi edindikten ve kurucuları öğrendikten sonra sinirleri yatıştı, kararı onayladı. Kendi de Ağrı kod adıyla teşkilatın en başında yer alacaktı. Denktaş'ın kod adı Toros'tu. Volkan'ın önderlerine bilgi verildikten sonra bir bildiri ile bütün örgütler kapatıldı. TMT'nin kurulduğu açıklandı. Dipnot 96. Bildiri şöyle. Sayın Kıbrıs Türk halkına, Volkan 9 Eylül cephesi ve buna benzer teşkilatlar lağvedilmiştir. Bunun yerine Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış, gerek emperyalist sömürge idaresine, gerekse Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak yolunda enosisi temine çalışan Rum sürülerine karşı Kıbrıs Türklerini savunma görevini üstlenmek üzere yeni bir teşkilat kurulmuştur. Bu bir saldırı değil, bir savunma teşkilatıdır. Bütün Kıbrıs Türklerini bu teşkilata destek olmaya ve bu teşkilat içinde yer almaya çağırıyoruz. Türk Mukavemet Teşkilatı. Adı geçen eser. Sayfa 233. TMT bir yurtseverler örgütü olacaktı. Volkan'da, 9 Eylül cephesinde ve yerel gruplarda çalışan güvenilir, namuslu, disiplinli, cesur, denenmiş kimseler yeminle örgüte alınacaktı. Seçme işi acele edilmeden gizlilik içinde yapılacaktı. Kardeş, kardeşin üye olduğunu bilmeyecekti. Türkiye'nin desteğini elde edecek hale gelene kadar usul usul çalışacaklardı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 85. Devamı 13. ayrımda.